52. ayrım. Ağır dedi görevli, kısa bir ıslık çalarak. Bunun bir oyun olduğunu mu söylemiştiniz? Evet diye cevapladı Ricky. Ama pek fazla insanın oynamak istemeyeceği türden bir oyun. İlan cuma günü yayınlanacaktı ve bu da Ricky'ye biraz zaman tanıyordu. Ne olacağını biliyordu. Gazete bayilerine bir akşam öncesinden ulaşacaktı ve üç kardeş de ilanı o zaman okuyacaklardı. Ama bu sefer gazeteyle cevap vermeyeceklerdi. Ricky, Merlin'in sert ve katı avukat ses tonunu takınarak tehditler saçacağını düşünüyordu. Gazeteyi arayıp ilan bölümünün sorumlusuyla görüşüp ilanı alan kişiye ulaşana kadar o bölümü didik didik edecekti. İlanı alan görevliye ilanı veren adamla ilgili sorular soracaktı. Görevli anında Cape'le ilgili yaptıkları konuşmayı hatırlayacaktı. Belki genç adam Ricky'nin Cape'te gömülmek istediğini söylediğini bile hatırlayacaktı. Aslında küçük bir arzusu olarak belirttiği şey Merlin'i tetikleyecekti. Öğrendiği bilgileri hemen ağabeyine iletecekti. Emin olmak için mütevazi bir yanıltmaydı. Üç kardeş bir kez daha tartışacaklardı. İki küçük kardeş korkmuş olmalıydılar. Muhtemelen intihar eden annelerinin onları çocukken terk ettiğindekinden daha çok korkmuşlardı. Bay Ray'e avlanırken katılmak isteyeceklerini ve Bay Ray'nin onları bir kez daha korumak için uğraşmasından ötürü kendilerini suçlu ve tehlikede hissettiklerini söyleyeceklerdi. Bunlar gerçek duyguları ve düşünceleri olmayacaktı. Büyük ağabeyleri söylediklerini umursamayacak ve cinayeti tek başına işlemek isteyecekti. Ricky, Bay Ray'nin yoluna yalnız devam edeceğini düşünüyordu. Yapması için yönlendirmiş olduğu şeyi bir başına tamamlamak isteyecekti. Başka bir ölüme daha koşacaktı. Ucuz odasını kontrol etti ve varlığına işaret eden tüm kanıtları yok etti. Şehirden ayrılmadan önce de diğer görevlerini tamamladı. Ardından New York şubelerindeki hesaplarını kapattı, Karayipler'deki bir bankanın şehirdeki ofisine gitti. Orada Richard Lively adında basit bir hesap açtı. Kalan az miktardaki parasını diğer hesaba aktarma işlemlerini tamamladıktan sonra başka bir New Yorkluyken önünden birçok kez geçmiş olduğu Madison Caddesi'ndeki Credit Suisse ofisine girdi. Alt kademedeki bir banka memuru Richard Lively'e bir hesap açtırmak için fazlasıyla istekliydi. Aslında bu da sıradan bir para hesabıydı ama ilginç bir özelliği vardı. Bu banka her yılın belirli bir gününde hesapta birikmiş olan paranın %90'ını Karayipler'deki hesaba elektronik olarak aktaracaktı. Kalan miktardan ise ücretlerini keseceklerdi. Bu para aktarımının gerçekleşeceği günü rastgele bir özenle seçti. İlk önce kendi doğum tarihini düşündü, ardından eşinin doğum tarihini düşündü, sonra intiharını düzenlediği tarihi düşündü, aynı zamanda Richard Lively'nin doğum gününü de düşündü. Banka hesabını açan ve İsviçre bankalarının güvenliğinden bahseden genç memur kadına doğum tarihini sordu. Genç kadının doğum tarihi umduğu gibi daha önce düşünmüş olduğu tarihlerden alakasızdı. Mart'ın sonunda doğmuştu. Bu tarih hoşuna gitmişti. Mart ayı, kış mevsiminin bitişi ve baharın başlangıcını belirten ama aldatıcı rüzgarlarla kandıran bir aydı. Rahatsız edici bir aydı. Genç kadına teşekkür edip para transferi için o günü seçtiğini söyledi. Ricky işlerini hallettikten sonra kiralık arabasına döndü. Şehrin sokaklarında Henry Hudson Parkı'na ilerlerken bir kez bile arkasına dönüp bakmadı. Yapacak çok şeyinin ve az zamanının kaldığını düşünüyordu. Günün geri kalan kısmını Frederick Lazarus'u öldürmekle geçirdi. Frederick Lazarus'la alakalı olan banka hesabı, telefon hattı gibi her şeyi iptal edip kapattı. Hatta silahını satın aldığı mağazaya gidip mermiler satın alıp poligonda saatlerce hayalinde olan ve hızla yaklaştığını bildiği karanlık adamı vurdu. Ardından dükkan sahibiyle biraz sohbet etti ve bu bölgeden birkaç aylığına taşınmayı düşündüğünü söyledi. Tezgahın arkasındaki adam omuz silkti ama Ricky yine de gideceğini belirtti. Böylece Frederick Lazarus buharlaşmıştı. En azından evraklarda artık yoktu. Ricky de Frederick Lazarus karakteriyle olan ilişkisinden koptu. Frederick Lazarus karakterini yok ettikten sonra onunla iken edindiği katil ruhunun kendisinde kalmış olduğunu düşünüyordu. ya da en azından içinde kalan yegane şeyin bunun olmasını umuyordu. Richard Lively biraz daha zordu çünkü Richard Lively biraz daha insancıldı ve yaşaması gereken kişi de Richard Lively'ydi. Ama aynı zamanda Durham, New Hampshire'dan da sessizce ve dikkati çekmeden yok olması gerekiyordu. Birisi gelip onu sorduğunda o hafta sonunda ortadan kayboluşuyla bir bağlantı kurmaması için belli etmeden her şeyi arkasında bırakması gerekiyordu. Ricky bu çıkmazın üzerinde durdu ve ortadan kaybolmanın en iyi yolunun aksini söylemek olduğunu düşündü. İnsanların senin geçici bir süreliğine gittiğini düşünmelerini sağla. Richard Lively'nin hesabı az parayla muhafaza edilmişti. Hiçbir kredi kartını ve kütüphane üyeliğini iptal ettirmemişti. Üniversitedeki temizlik departmanı sorumlusuna batı yakasındaki ailevi sorunlarının onun birkaç haftalığını oraya gitmesi gerektirdiğini söyledi. Patronu bunu anlayışla karşıladı. Ricky'ye geri dönene kadar işini garantileyemeyeceğini ama açık kapı bırakmak için elinden geleni yapacağını zorlanarak söyledi. Aynı konuşmayı ev sahibesiyle de yaptı ve ne kadar süre yok olacağını bilemediğini söyledi. Bir aylık kirasını peşin verdi. Ricky'nin gelip gitmelerine alışkın oldukları için pek fazla yorum yapmadılar. Ama Ricky yaşlı kadının ona bakışından, onun temelli gideceğini anladığından şüphelenmişti. Ricky yaşlı kadının bu özelliğini takdir ediyordu. Bir insanın yüzüne bakıp söylediklerini kabul ederek içindeki asıl gerçekleri anlamanın New Hampshire'a has bir davranış olduğunu düşünüyordu. Tam anlamıyla inandırıcı olmasa da geri döneceği yalanının altını çizmek için bırakabildiği kadar çok eşyasını orada bıraktı. Saatini, kitaplarını, küçük radyosunu, bazı kıyafetlerini ve hayatını yeniden oluştururken edindiği bir sürü eşyasını bıraktı. Yanında sadece birkaç parça kıyafet ve silahını aldı. Ardında bırakması gereken şeyler onun orada bulunmuş olduğunu ve geri dönebileceğini göstermeliydi. Ama kim olduğunu ve ne yaşadığını kesinlikle göstermeyeceklerdi. Sokaktan aşağı doğru yürürken anlık bir pişmanlık hissetti. Eğer hafta sonunda hayatını kaybetmezse, ki bunun %50 olasılığı vardı, bir daha asla geri dönmeyeceğini biliyordu. Yarattığı küçük dünyasında huzur bulmuş ve yeni alışkanlıklar edinmişti. Bu dünyadan uzaklaşmak onu üzüyordu. Ama bu duyguyu içinde tekrar yapılandırdı ve yapacağı şey için ona güç katmasını sağladı. Öğlen Boston'a giden otobüse yetişti, tanıdığı yollarda iz sürüyordu. Boston terminalinde pek fazla kalmadı. Ama gerçek Richard Lively'nin hayatta olup olmadığını merak edecek ve Charles Town'a gidip onu takip etmiş olduğu yerlere gidip onu görüp göremeyeceğini düşünecek kadar zaman geçirdi. Ricky, adama belirsiz geleceği için bir imkan sağladığından teşekkür etmek dışında bir şey söylemeyeceğini elbette biliyordu. Ama buna zamanı yoktu. Cuma akşamları Cape'e giden Bonanza otobüsü kalkıyordu ve Ricky, içinde artan heyecanıyla arka koltuklardan birine oturdu. Şiirimi okumuş olmalılar diye düşündü. Merlin'de ilanı alan görevliyi sorguya çekmiş olmalı. Tam şu anda konuşuyor olmalıydılar. Ricky konuşulanları tahmin edebiliyordu. Ama konuştuklarını duymasının gerekmediğini, çünkü ne yapacaklarını bildiğini düşünüyordu. Kol saatine baktı. Kısa süre sonra yola çıkması gerekiyor diye düşündü Ricky. Umduğundan daha farklı yazılmış olan hikayeye bir bitiş bulmak için arabasını süratle kullanacaktı. Ricky gülümsedi. Sahip olduğu büyük avantajı fark etti. Rumpelstiltskin dünyası hazır bitişlere alışkındı. Ricky'nin hayatı ise tam tersiydi. Günlük terapiler ve seanslar bitse de bunların asla sonu olmazdı. Terapiler neticede insanlara kim olduklarına başka bir bakış açısıyla yaklaşmalarını öğretirdi ve hayatlarındaki yeni tanımın gelecekteki kararlar ve tercihlerde etkili olmasına izin verirdi. Bu anlar geçmişteki yaşamışlıklardan baltalanmıyordu ve bu sayede yetiştirilirken oluşan boşluklardan sıyrılmak mümkün oluyordu. Burada da bir tür sonsuzluğa ulaştığını hissediyordu. Ya ölme zamanıydı ya da devam etme zamanı. Hangisi olacağını ileriki saatler belli edecekti. Ricky içinde bulunduğu durumun soğukluğunu kabul etmiş ve pencereden manzaraya bakmaya başlamıştı. Otobüs Cape'e yaklaşırken ağaçların gittikçe küçüldüğünü fark etti. Okyanusa yakın topraklarda hayat daha zordu. Kışın ortaya çıkan rüzgarlardan ötürü büyümek zordu. Ricky, Provincetown'un dışında yol üzerinde bir motel gördü. Henüz dolu olduğunu belirten ışıklar yanmamıştı. Bunun sebebi muhtemelen kötü hava raporlarıydı. Ricky hafta sonu için nakit ödedi, parayı alan resepsiyonist ilgisiz ve sıkılmış davranıyordu. Ve muhtemelen Ricky'nin Boston'dan biraz seks ve parti için gelen orta sınıf bir iş adamı olduğunu düşünüyordu. Resepsiyon görevlisinin bu düşüncesini hiç bozmadı ve en iyi gece kulüplerinin nerede olduğunu sordu. Bekar insanların birilerini bulmak için gittikleri tarzda kulüpleri sordu, adam ona birkaç isim verdi. Ricky kamp malzemeleri satan bir dükkan buldu ve böcek ilacı, güçlü bir el feneri ve haki renginde bol bir panço satın aldı. Ayrıca taktığında gülünç göründüğünü bildiği ama önemli bir özelliği olan geniş kenarlı bir kamuflaj şapkası aldı. Şapkanın kenarlarına tutturulmuş olan tül açılıp omuzlara kadar uzuyordu ve sineklerden koruyordu. Hafta sonu için yapılan yağmurlu, şimşekli, kapalı ve sıcak hava tahminleri bir kez daha işine yaramıştı. Kötü bir hafta sonuydu. Ricky tezgahın arkasındaki adama hafta sonu bahçesiyle uğraşacağını ve satın aldıklarının bunda faydalı olacağını söyledi. Ricky dükkandan dışarı çıktı ve batıya doğru ilerleyen fırtına bulutlarını gördü. Şimşeklerin uzaktan gelen seslerini dinledi ve akşamın geldiğini haber verilmiş gibi görünen karanlık gökyüzüne baktı. Yaklaşan yağmurun tadını dilinde alabiliyordu ve hazırlıklarını tamamlamak için acele etti. Gün son ışıklarıyla uzamıştı. Sanki yaklaşan havayla savaşıyordu. Eski evine giden yola ulaştığında gökyüzü kahverengi bir renk almıştı. Otobüs onu birkaç kilometre geride indirmişti ve Ricky satın aldıklarını tıktığı sırt çantasıyla ve silahıyla kalan mesafeyi koşarak kolayca kapamaya başladı. Ricky aynı yolu bir yıl öncesinde panik ve şokla neredeyse nefessiz kalarak koştuğunu hatırladı ama bu defa farklıydı. Bu defa güçlü hissediyordu, yalnızlığı ona huzur veriyordu. Sanki anılarını sakladığı bir yere değil de değişikliği ifade eden bir yere koşuyordu. Yolda attığı her adım tanıdıktı ama aynı zamanda da gerçek dışıydı. Sanki başka bir varlıktaydı. Hızlandı. Geçen yıldan daha güçlü olmasından dolayı memnundu. Yoldan eski bir komşunun çıkıp yanmış evine koşan ölü adamı görmeyecek olmasından dolayı daha da istekliydi. Ricky akşam yemeği vaktine denk geldiğinden yol bomboş olduğu için şanslıydı. Evin girişine geldiğinde yürüyüş temposuna geçti. Sıcak Cape aylarında çiçek açan ağaçlar ve fundalar Ricky'yi gizliyordu. Tam olarak ne beklemesi gerektiğini bilmiyordu. Ricky'nin mülküne el koyan bir akrabasının araziyi temizlemiş olduğunu ve hatta yeni bir ev inşaatına başlamış olabileceğini düşünüyordu. İntihar mektubunda evinin bağışlanmasını istediğini belirtmişti ama bunu duyan akrabalarının Cape'te artmış olan emlak fiyatlarını haber alıp dava açmış olabileceklerini düşündü. Bu düşünce onu güldürdü. Ricky'nin tanımadığı akrabalarını korumak için intihar etmiş olması ve akrabalarının Ricky'nin ölümünün ardından ilk iş olarak malına üşüşmelerinde bir ironi olduğunu düşünüyordu. Ağaçların arasından önce çıktığında umduğu şeyi gördü. Evinin kömürleşmiş kalıntılarını gördü. Her yer çiçek açmış olsa da evin iskeletinin etrafına kadar her yer simsiyahtı. Ricky bir zamanlar bahçesinin olduğu yabani otların arasından geçip kapının olduğu yere doğru gitti. İçeri doğru devam etti ve evinden arta kalan kömürlerin arasında gezindi. Bir yıl geçmiş olmasına rağmen benzin ve yanık ahşap kokusunu hala alabiliyordu. Ama ardından aklının ona oyun oynadığını fark etti. Fırtına yaklaşıyordu. Ama Ricky gelecek fırtınaya aldırmadan odalarda gezinerek hayalinde duvarları, mobilyaları, tabloları, halıları canlandırmasına izin veriyordu. Hayalinde evi tekrar oluşturduktan sonra eşi hastalanmadan, gücü alınmadan ve hastalık tarafından yaşam enerjisi emilmeden önce onunla geçirdiği anları hatırladı. Enkazın içinden yürürken bunları hayal etmek Ricky için hem zevkliydi hem de korkutucu. Garip bir şekilde hem varıştı hem de gidişti. sanki onu başka bir yere götürecek olan o geceye başlıyordu ve sonunda Frederick Starks'a ait olan her şeyle vedalaşıyor ve o geceden sonra ortaya çıkacak olan insan için hazırlanıyor gibiydi. Bulmayı istediği oda onu bekliyordu. Salondaki şöminenin hemen yanındaydı. Tavan ve kalın ahşap kirişler yerlere saçılmış ve mağara şeklini almıştı. Ricky pançosunu giydi, şapkasını taktı ve sırt çantasından el feneriyle silahını çıkarttı. Ardından harabenin karanlığına girip gizlendi. Yaklaşan fırtına ve geceyle beraber katilin gelmesini beklemeye başladı. Bunda bir mizah görüyordu. Ne yapmıştı? Bir psikanalist gibi davranmıştı. Görmek istediği insanda enerji ve kaçma duygusu uyandırmıştı. O psikopatın bile kendi ihtiraslarının yanında hassas noktaları vardı. Ve tıpkı yıllar boyunca psikanalist olarak yaptığı gibi son hastasının psikanalist Ricky'ye duyduğu tüm nefret, öfke ve kızgınlıkla kapıdan içeri girmesini bekliyordu. Silahın emniyetini açtı. Bu seans pek o kadar seveceğim başlamayacaktı. Arkasına yaslandı ve etrafındaki seslere ve uzayan gölgelere odaklandı. Görüş o gece bir problem yaratacaktı. Ay kara bulutlar tarafından örtülecekti. Uzaktaki Provincetown'daki evlerden gelen ışıklar yağmur tarafından bastırılacaktı. Ricky hem belirliliğe hem belirsizliğe güveniyordu. Beklemeyi seçtiği yer hayatında en iyi tanıdığı yerdi. Bu onun için bir avantaj sağlayacaktı ve daha da önemlisi Rumpelstiltskin'in kararsızlığına güveniyordu. Ricky'nin tam olarak nerede olduğunu bilmeyecekti. İçinde bulunduğu çevreyi kontrol etmeyi seven bir insandı ama burası sonuç olarak bilmediği, tanımadığı bir yer olacaktı. Katilin tanımadığı bir dünya, o gece onu beklemek için iyi bir yerdi. Ricky, katilin yakında onu aramak için geleceğinden emindi. Adam New York'tan doğuya doğru giderken Ricky'yi bulabileceği iki yer olduğunu anlayacaktı. Boğulduğunu iddia ettiği plaj ve yakmış olduğu ev. Bu iki yere gelecekti çünkü Village Voice gazetesindeki görevlinin söylediklerini duymuş olsa da Cape'de planlanan ölüm dışında başka bir işinin olacağına inanmayacaktı. Diğer her şeyin bir yalan olduğunu ve gerçek oyunun karşı karşıya gelmekten ibaret olduğunu anlayacaktı. 35. Bölüm. Yağmur rahatsız edici bir çiselemeye dönüşmeden önce beklediği ilk saatlerde aniden boşalarak ve okyanusun üzerinde şimşek çakmalarıyla beraber başladı. Fırtına üzerinden geçerken ısı birkaç derece düşerek havaya bir serinlik kattı. Fırtına ile beraber artan rüzgar pançosunun kenarlarını kuvvetlice uçuruyordu. Ve arasında bulunduğu molozlar ve yıkıntılar sanki o gece kendilerine ait bir huzursuzluk hissediyorlarmış gibi gıcırdıyorlardı. Ricky, avının ortaya çıkmasını bekleyen bir avcı gibi gizlenmeye devam etti. Koltukta yatan hastaların arkasında saatlerce tepki vermeden ve sabırla bekleyerek geçirdiği zamanların onu bu geceye hazırladığını düşündü. Sadece arada sırada kaslarını esnetmek için hareket ediyordu. Lazım olduklarında uyuşup işe yaramaz hale gelmelerini istemiyordu. Sinek tülü olan şapkası ve pançosuyla genelde arkasına yaslanan bir insan parçası gibiydi. Gizlendiği yerden açık araziyi ve özellikle de şimşekler çaktığında gelecek olan ziyaretçiyi görebilecekti. Bulunduğu yerden ana yoldan geçen arabalara ait olan ve ağaçlar tarafından ara ara kesilen farları görebiliyordu ve karanlığın ardında araba motorlarını duyabiliyordu. Sadece tek bir korkusu vardı. Rumpelstiltskin'in daha sabırlı olmasından korkuyordu. Ricky bundan şüpheliydi ama emin de değildi. Ne de olsa bu çocuk yıllar boyunca içindeki nefreti büyütmüştü ve tuzaklarını kurmadan önce çok uzun bir süre beklemişti. Son perdede Ricky'nin de yapmakta olduğu gibi sabırla ağaçların arasında gizleniyor ve şüpheli bir hareketin olmasını bekliyor olabilirdi.